Ayrım 19. İn, Sabri Uzun. Sayfa 266. Yeni bir sahtekarlık yöntemi mi? Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de menfur bir silahlı saldırı sonucu öldürülmesini takip eden günlerde, İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve İstihbarat Şube Müdürü A. İlhan Güler hakkında, mülkiye müfettişleri görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştı. Basına yansıyan bilgilere göre A. İlhan Güler ifadesinde özetle, "Olayda herhangi bir kusur varsa bu kusur bendedir. Trabzon İstihbarat Şubesi'nden İstanbul İstihbarat Şubesi'ne Hrant Dink'e ses getirecek eylem yapılacağına dair gelen yazıdan, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'a ben bilgi vermedim" demiş ve "Trabzon Şubesi'nin istediği tahkikatı yaptırdım. Bu tahkikat sonucu olayın organizatörü olduğu bildirilen Yasin Hayal'in kardeşinin İstanbul'da fırında çalışmadığını tespit ettirip Trabzon'a bildirdim. Bu yazı İstihbarat Şubesi, İDP, Bilgisayar Arşivi kaydında bulunuyor" diye eklemiş. İşleyiş şöyle olmaktadır. İstihbarat şube müdürleri kendi aralarında il emniyet müdürüne bilgi vermeden, kendi imzalarıyla bilgi alıp verme, yönlendirme, tahkikat ve arşiv kaydı istemek gibi, yakalama operasyonu öncesi bilgi derlemek amaçlı yazışmalar yapmaya yetkilidirler. Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü de Yasin Hayal'in organizesinde İstanbul'da bir fırında çalışan kardeşinin de desteğiyle gazeteci Hrant Dink'e yönelik ses getirecek eylem yapılacağına ilişkin bilgi aldığını, gerekli tahkikatın yapılmasıyla bilgi verilmesini İstanbul İstihbarat Şubesi'nden talep etmişti. Bu tür yazışmalardan il emniyet müdürlerinin bilgisinin olmaması çok normaldir. Çünkü yakalama yapılabilmesi için henüz tamamlayıcı bilgiler toplanmakta olup, iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için ast personel, şube müdürleri arasında bu tür iletişimin yürütülmesi bir zorunluluktur. Görevin süratle yapılabilmesi için il şube müdürleri arasında bu tür paralel yazışmalar yapılması bir mecburiyettir. Daha ast personel de büro amirleri, masa amirleri kendi aralarında bilgi alışverişi yapabilirler. Ancak yazışmaya dayalı operasyona dönüştürülecek bilgilerin derlenmesi yalnızca şube müdürleri arasında yapılacak yazışmalarla derlenebilir. İşte Trabzon İstihbarat Şube Müdürü ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürü arasında yapılan bu yazışmalardan İstanbul İl Emniyet Müdürü'ne bilgi verilmemiş olması çok doğaldır, bilgi verilmesi anormalliktir. Bu açıklamadan sonra şu tespitte bulunabilirim ki, A. İlhan Güler'in İl Emniyet Müdürü Cerrah'a bilgi vermedim, kusur varsa bu kusur bana aittir şeklindeki sözleri, kesinlikle Cerrah'ı korumak, ona zarar gelmesini önlemek amacıyla dile getirilmemiştir. Kaldı ki Cerrah, astlarının korumasıyla ayakta kalacak, diyet ödeyerek yaşayacak karakterde ve kişilikte değildir. Bu müfettiş soruşturmasının basına yansımasından her vatandaşın anladığı veya kendisine göre çıkarttığı sonuç şudur. A. İlhan Güler, görevi ihmal etmiş, hiç tahkikat yaptırmamış veya tahkikat yapan görevliler gerekli beceriyi gösterip ekmek fırınını dahi tespit edemediklerinden Hrant Dink öldürülmüştür. Basına yansıyan bilgiye göre olayı soruşturan mülkiye müfettişleri, Trabzon polisinin sorduğu, İstanbul polisinin bulamadığı fırını bulmuşlar, üstelik A. İlhan Güler'in İDP, Bilgisayar Arşivi, kaydında olduğunu iddia ettiği Trabzon'a yazılan yazının kaydına erişememişlerdi. A. İlhan Güler'e önce görevden el çektirme cezası verildi, sonra da İstihbarat Şube Müdürlüğü görevinden alınarak Polis Meslek Yüksekokulu'na tayin edildi. İşte bu aşamadan sonrası ilginç. A. İlhan Güler, kendisine verilen idari cezaya İstanbul İdare Mahkemesi'nde itiraz etti. İstihbarat Dairesi Başkanı olarak benim imzamla 8 Şubat 2002 tarihinde İl İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne gönderilen genelgede örgütler tarafından hedef alınan vatandaşların koruma altına alınmasıyla ilgili İl İstihbarat Şube Müdürlerinin yetkisi ve sorumluluğu olmadığını, bu sorumluluğun ve yetkinin İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yetkisinde olduğunu denildiğini idare mahkemesine sundu. Bu yazıyı dikkate alan idare mahkemesi A. İlhan Güler'e verilen idari cezayı iptal etti. Olayın tek kusurlusu diye gösterilen Güler'in beraat etmesi, merhum Dink'in ailesinin dikkatini çekti. Onlar da durumu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiler. Başbakanın emriyle harekete geçen Başbakanlık Teftiş Kurulu, aylar yıllar süren incelemeleri sonrasında raporunu yazdı. NTV muhabiri Nermin Yurteri, 12 Kasım 2008 tarihli haberinde özetle şöyle diyordu. Suikasta kurban giden Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in eşi Raquel Dink, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup göndererek cinayetin soruşturmasında devreye girmesini istemişti. Bu mektubun ardından harekete geçen Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu iddialarla ilgili inceleme yapması için görevlendirdi. Teftiş Kurulu'ndan 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı soruşturmayı da kapsayacak şekilde yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen çalışmayı tamamladı. Raporun sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı. İstihbarat elemanı Erhan Tuncel'in McDonald's bombalamasındaki rolü çözülseydi, Dink cinayeti önlenebilirdi. Yasin Hayal'in Hrant Dink'e suikast düzenleyeceği bilgisi, Erhan Tuncel aracılığı ile bir yıl önceden Trabzon Emniyetince alınmıştır. Kurumlar arası koordinasyonsuzluk nedeniyle ilgili görevliler hakkında görevi ihmalden inceleme yapılmalıdır. Trabzon'daki emniyet görevlileri hakkında İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği raporda soruşturma izni verilmemesi kararı çıkmasına rağmen yeniden inceleme yapılmalıdır. Yasin Hayal'in firari olarak aranmaktayken 2006'da yurt dışına çıkış sürecinde gerekli kayıtların girilmemesinden dolayı oluşan ihmalden Trabzon İl Jandarma Komutanlığı sorumludur. Hedef isimler listesinde bulunduğu için zaten Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi doğrultusunda Hrant Dink koruma altına alınmalıydı. Evet, Türkiye'de yargı bu. Hrant Dink'in ölüm tarihi 19 Ocak 2007, yapılan idari soruşturmada eksikliklerin, yanlışlıkların tespiti ise 12 Kasım 2008, yani 22 ay sonra. Lütfen dikkat! A. İlhan Güler, idare mahkemesine sunduğu Sabri Uzun imzalı genelgeyi mülkiye müfettişleri Mehmet Ali Özkılınç ve Şükrü Yıldız'a da vermiş, bu genelgeye göre ben kusursuzum demişti. Mülkiye müfettişleri bu genelgeyi imzalayan Sabri Uzun'un ifadesini almaya neden ihtiyaç duymadılar? Gerçek suçluların ortaya çıkmaması için mi? Bu arada tekrar belirtmek istiyorum. Mal varlığımla ilgili yanıltıcı rapor yazan Özkılınç, Dink cinayetinde de görevlendirilmişti. İçişleri Bakanlığı'nda görevli yaklaşık 230 mülkiye müfettişi görev yapmaktayken, hep aynı müfettişin görevlendirilmesinin sebebi ne olabilir? Benim için merak konusudur. Acaba İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda anayasa dışı bir örgüt mü hakimdir? Ve bu soruşturmanın sonlarına doğru A. İlhan Güler görevden alındı, Mehmet Ali Özkılınç da terfi ederek Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine atandı. Şükrü Yıldız ve bir arkadaşı Dink cinayetinin kusurlusunun tespiti soruşturmasını sürdürürken, istihbarat dairesinde görevli iki şube müdürüne iki klasör evrak vererek 2007-2008, Bu belgeler doğrultusunda istihbarat bilgi ve becerilerinizi de katarak kim, kimlerin kusurlu olduğunu yazın, bilir kişilik yapın demişlerdi. Onlar da düzenledikleri raporda A. İlhan Güler'in kusurlu olduğunu yazdılar. Peki Şükrü Yıldız, bilirkişilik görevi verdiği bu şube müdürlerine Sabri Uzun imzalı 8 Şubat 2002 tarihli genelgeyi gizlemek suretiyle neden eksik belgeyle bilirkişilik yaptırmıştır? Neden Trabzon'dan gönderilen haber raporunu vermemiştir? Şükrü Yıldız, Dink cinayeti dosyasıyla ilgili ikinci bilirkişi raporuna daha ihtiyaç duymuş olmalı ki, bu defa polis baş müfettişleri, istihbarat deneyimli, Durmuş Demirbaş ve Levent Yarımel'den de bilirkişilik talep etmiştir. Polis baş müfettişlerine de evrak, tıpkı şube müdürlerinde olduğu gibi, iki klasör halinde, yani tanımlanmadan verilerek, bu klasörlerdeki belgelere göre kusurlu kim, bilirkişilik yapın denilmiştir. Onlar da düzenledikleri raporda A. İlhan Güler'in kusurlu olduğunu yazmışlar, oyun devam ettirilmiştir. Ankara Kızılay'da 20 Kasım 2008 günü Durmuş Demirbaş'a rastladım. Bir ortak dostumuzun bürosunda çay içerken, benim imzamı taşıyan 8 Şubat 2002 tarihli genelgeyi kendisine okuttum. Daha önceden görüp görmediğini sordum. İlk kez gördüğünü söyledi. Kesin olarak anladım ki mülkiye müfettişi Şükrü Yıldız gerek emniyet şube müdürlerine gerekse polis baş müfettişlerine belli evrakları vererek, böylece bazı evrakları da gizleyerek kendisinin istediği veya kendisinden istenilen sonucun elde edilmesini amaçlamıştır. O halde İçişleri Bakanlığı'nda Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de kapsayan bir çeteleşme var. Bu çete kesinlikle başbakana bağlı veya yakın kişiler değil. Eğer başbakana yakın kişiler olsalardı, başbakan Dink cinayetinin gerçek yüzünü öğrenmek için Başbakanlık Teftiş Kurulu'na görev vermezdi. Demek ki başbakan da kendisine gerçeklerin söylenmediğinden ciddi şekilde şüphe etmişti. Bir başka önemli detay daha var. A. İlhan Güler, Dink cinayetinden 3 gün önce Ankara'da İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na çağrılmıştı. Şube müdürü Recep G. tarafından kampüs içinde bulunan lojmana götürülerek, kendisinin İstanbul'dan alınarak Ankara dışında istediği bir ilde görevlendirileceği söylenmiş. Şubedeki odasında söylemesinde bir sakınca yokken, Recep G.'nin yanında şube müdürü Coşkun Ç., Ayhan F. ve Muharrem D. olduğu halde, A. İlhan Güler'i kendi evine götürmesinin açıklaması nedir? Benim görüşüm şu. Ayhan F., Coşkun Ç. ile Recep G. ve Muharrem D., cemaatin istihbarat dairesindeki şura başkanı ve başkan yardımcıları durumundalar. Hrant Dink'in öldürüleceğini biliyorlardı. Dink öldürüldükten sonra şüpheli o gün Samast, Trabzon'da yakalanacak. Ergenekon operasyonu Trabzon Jandarma Komutanlığı'ndan başlatılacaktı. Bu planın uygulanması için İstanbul İstihbarat Şube Müdürü A. İlhan Güler'e güvenmiyorlardı. Cemaate daha sıkı bağlı olan bir şube müdürünün İstanbul'a tayin edilmesine ihtiyaç duyuyorlardı. İçişleri Bakanı'nın, Emniyet Genel Müdürü'nün, İstanbul Valisi'nin ve İl Emniyet Müdürü'nün haberleri olmadan A. İlhan Güler'in İstanbul'dan gizlice tayin edilmek istenmesinin altındaki oyun budur. Amaç, düzmece Ergenekon operasyonu başlatabilmektir. Kanımca Dink cinayeti çok önceden planlandı ve bu cinayet sırasında A. İlhan Güler'in İstanbul İstihbarat Şubesi'nin başında bulunması istenmiyordu. Yapılacak büyük operasyonun A. İlhan Güler'den gizlenmesi gerekliydi. Bir noktanın daha altını çizmek isterim. Nermin Yurteri'nin Başbakanlıktan elde ettiği raporda Israrlı bir şekilde Trabzon Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve İstihbarat Şube Müdürü A. İlhan Güler suçlanmaktadır. Bu raporun cemaat şakirtlerinin ortak görüşünü yansıttığını düşünüyorum. Keza raporun hiçbir yerinde 17 Şubat 2006 tarihli haber raporundan ve 8 Şubat 2002 tarihli hedef şahısların korunması emrinden bahsedilmemektedir. Bu iki yazı bilirkişilik yaptırılan Durmuş Demirbaş ve Levent Yarımel'den de mülkiye müfettişi Şükrü Yıldız tarafından gizlenmişti. Aynı yazılar benden de gizlenmiş, mülkiye müfettişi Mustafa Üçkuyu tarafından ve 4 Kasım 2009'da ifadem alınmıştır. Gizlenen belgelere ulaştıktan sonra verdiğim 4 Aralık 2009 tarihli ek ifade işleme konulmamış, üstelik dosyaya da girmemiştir. Daha önce de açıkladığı gibi ifadem hala ortada yoktur ve telefonla görüşme kayıtlarımla bile oynanarak bu durum sürdürülmek istenmektedir. Benden belge gizleyerek eksik belgeye dayalı eksik ifade alması için mülkiye müfettişi Mustafa Üçkuyu'ya birileri emir mi vermiştir? Polis baş müfettişleri Levent Yarımel ve Durmuş Demirbaş'tan bu belgeleri gizleyen de mülkiye müfettişi Şükrü Yıldız ve arkadaşlarıdır. Hem Mustafa Üçkuyu'ya hem de Şükrü Yıldız'a kim emir vermiştir de her iki müfettiş de aynı belgeleri gizleyerek soruşturma yapmışlardır. Böyle bir tesadüf olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu olayın başka bir örneği yoktur. Tuzak içinde tuzak. Cemaat işi böyledir. Tuzak içinde tuzak olur. Bu yüzden neyin nerede başlayıp nerede bittiğini anlayamazsınız. O tuzağı kuranlardan birisi siz de olsanız, işin sizin dışınızda gelişen yönünü asla bilemezsiniz, ispat da edemezsiniz. İşte Samsun İl Emniyet Müdürü Mustafa İlhan'a kurulan tuzak da böyleydi. Mustafa İlhan, Samsun İl Emniyet Müdürü iken, Dink cinayeti şüphelisi Ogün Samast, Samsun Otogarı'nda yakalandı ve Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Müdüriyette bazı polisler Samast'la fotoğraf çektirdiler. O sahneyi çeken başka polisler de vardı. O cemaatçi fotoğrafçı polis, çektiği görüntüleri elektronik postayla Ankara'ya gönderdi. Ankara'da bulunan cemaat operasyonunun başındaki kişi, o görüntüyü cemaat medyasının başındaki kişiye iletti. Medya aracılığıyla Mustafa İlhan'a operasyon yapılacak ve görevden aldırılacak, yerine de cemaatçi bir il emniyet müdürü geçirilecekti. Hemen İstanbul'daki bir cemaat gazetecisine emir verildi. Samsun'a git, cep telefonun hep açık olsun. Samsun Jandarma Komutanlığı'nın santral telefonunu cep telefonundan ara. Bir süre o santral görevlisiyle konuş. Daha sonra cep telefonunu kapat. 1-1,5 saat sonra tekrar aç. İstanbul'a dön. İstanbul'a geldikten sonra bana uğra. Emir verilen muhabir daha önce Cemaat gazetesinde çalışmıştı. Cemaatçiliğin ne olduğunu biliyordu. Cemaatin kültüründe neden niçin diye sormadan itaat etmek vardı. Bunun bir operasyon olduğunu da anlıyordu. Denilenleri yaptı. İstanbul'a döndüğünde kendisine Ogün Samast'la Samsun polisi ve jandarmanın birlikte çektirdikleri fotoğraflar verildi. Çalıştığı televizyon kuruluşunda haber yapması istendi. Yaptı. Samsun İl Emniyet Müdürü Mustafa İlhan görevden alındı. Eğer bir müfettiş görevlendirilseydi, o gazete muhabiri şu ifadeyi verecekti. Ben Samsun'a gittim, jandarma telefon santralini aradım. Haber kaynağım bir kişiyle konuştum. Daha sonra 1,5 saat yüz yüze görüştük. Bu fotoğrafları da ondan aldım. İstanbul'a döndüğümde çalıştığım televizyon kanalında haber yaptım. İnanmazsanız telefonumun baz istasyonu bilgilerine ve konuşma kayıtlarıma bakın. Böylelikle o fotoğraf görüntülerini Ankara'ya gönderen Cemaat Şakir'di polisle, Ankara'da cemaate servis eden cemaat imamı müdür gizlenmiş oluyordu. Tekrar vurguluyorum, o görüntüleri haber yapan muhabir Samsun'a niçin gittiğini bilmiyordu. İşte böyle cemaatin her tuzağında, tuzak içinde tuzak vardır. O tuzağın içinde bulunanlar dahi gazete muhabiri gibi neyin ne olduğunu tam anlayamaz. Tüm ayrıntıları ancak baş imam bilir. Geçerken bir olayı daha nakletmek isterim. Yukarıda söz ettiğim muhabir 2013 Aralık ayının ilk haftasında beni telefonla aradı. Sabri Bey, Dink cinayetinin azmettiricisi diye tutuklanan Erhan Tuncel ifadesinde sizi de suçlamış, ne diyeceksiniz diye sordu. Sen o gün Samas'la polislerin fotoğrafını haber yapmanın iç yüzünü bana anlat, ondan sonra ben senin sorularına cevap vereyim dedim. Muhabirin konuşacak hali kalmamıştı. Ortada bir şema var ama sahibi yok. Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 günü öldürülmesinin ardından olayın şüpheli failleri o gün Samast ve azmettiricisi Yasin Hayal'le telefon irtibatları olduğundan bahisle bir ilişkiler şeması düzenlenmiş ama kimin düzenlediği belli değilmiş. Ve bu şema gazeteci Ali Bayramoğlu'na da verilmiş, o da şemayı Dink'in ailesine teslim etmiş. Öncelikle şunu belirteyim ki, telefon irtibatlarını ancak güvenlik birimleri tespit edebilir. Dolayısıyla bu şemayı ancak güvenlik birimleri yapabilirler. Peki o şemayı düzenleyenler, yaptıkları işi neden gizliyorlar, neden üstlenmiyorlar? İşte işin inceliği burada. Çünkü o şema göz boyamak için hazırlanmıştı. Şemayı hazırlayan sahtekarlar, şemanın Ali Bayramoğlu'nun eline geçeceğini, onun aracılığıyla da Dink ailesinin eline geçeceğini bilemezlerdi. Şimdi ne olmuş bakalım. Bu şemadaki ilişki düzenlemesine göre savcı Zekeriya Öz, Ergenekon örgütü bağlantısı iddiasıyla gözaltına alınan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'a bu şemaya dayanarak bazı sorular sormuş ve cinayeti örgütle ilişkilendirmişti. Göktaş'ın avukatı Serdar Öztürk, İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyle başvurup bu şemanın konusunu, kim tarafından çizildiğini, müvekkili Levent Göktaş'la ilişkisini sordu. Alacağı bilgilerle hukuki savunma yapmak istedi. Öztürk'ün 9 Şubat 2009 tarihli dilekçesine İçişleri Bakanlığı 10 Mart 2009 günü verdiği cevapta İçişleri Bakanlığımıza hitaben göndermiş olduğunuz dilekçenize istinaden ilgili dairelerimizden alınan cevabi yazılarda bahse konu şema hakkında birimlerimizce herhangi bir çalışma bulunmamaktadır deniliyordu. Dipnot: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne konulduğu öne sürülen şemalarda Dink suikastı sanıklarıyla temasta olan kişiler, dernekler ve telefon bağlantıları gösteriliyordu. Avukat Serdar Öztürk bu kez Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Milliyet gazetesinde Türker Karapınar'ın haberi şöyleydi. Avukat Serdar Öztürk, şemayı hazırladığı öne sürülen Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlileri hakkında sahte resmi evrak düzenlemek ve görevi kötüye kullanmak suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işleme aldığı dilekçede şu iddialar yer almıştı. Şifahen yapılan görüşmeler sonrası şemanın resmi bir belge olarak Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Recep Güven ve kimliği meçhul Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlileri tarafından hazırlandığı, İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek tarafından Sayın Başbakan'a sunulduğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer tarafından gazetecilere ve Dink ailesine verildiği anlaşılmıştır. Savcı Öz'ün Göktaş'a ifadesi sırasında resmi bir belge olarak sorduğu Dink şemasının kim tarafından hazırlandığı ve Öz'e şemanın nasıl ulaştırıldığının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme sırasında araştırılması bekleniyor. Savcı Öz'ün elinde şema var. Başbakan Erdoğan'a da bu şemanın verildiği söyleniyor. Aynı şema gazeteci Ali Bayramoğlu'nda da var. Maktul Hrant Dink'in ailesinde var ama şemayı hazırlayan devlet görevlisinin kim olduğu bilinmiyor. Soruşturma dosyasında kullanılan şemanın resmi belge özelliği vardır. Savcı Öz, resmi olmayan bir belgeden hareketle mi Levent Göktaş'a soru yöneltti? Eğer böyle bir hukuki dayanaktan yoksun belgeyi soruşturmada kullanmışsa, hakkında HSYK tarafından soruşturma başlatılması gerekirdi. Tam bu noktada bir şey söylemek istiyorum. O şemayı hazırlayan kişi 14 Haziran 2001'de bana Ergenekon şemasını getiren kişidir. Bugünün şartlarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti o şemayı ve şemayı hazırlayanı bulabilecek güçte değildir. Gelişmeler inşallah beni yanıltır. 19. ayrımın sonu. Sayfa 279.